Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytene selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 26'de 1403 Hicri Kameri 14 Recep 1446 ve Miladi 15 Ocak 2025 Çarşamba. Ayrıca Hz. Zeynep Selamun Aleyha'nın vefatı durumunu idrak ediyoruz bu vesileyle. İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alemi Şeyh Salih ile Hazreti Zeynep'in vefatiye durumu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslami Düşünce Podcast'ı ve Necubela Üddel isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı komşularla ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. Pezeşkian Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Kremlin sözcüsü İran ve Rusya'nın ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselecek dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı 3 Avrupa ülkesiyle sadece nükleer görüşülüyor dedi. Irak Başbakanı Sudani, İran'ın Irak için önemli bir müttefik olduğunu belirtti. Ve İslami Cihat Hareketi Siyonistlerin Cenin'deki suçlarını kınadı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'yi resmi ziyaret için ülkeden ayrıldı. Sahab Haber Ana'nın Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile ikili resmi görüşmeler yapmak üzere Tacikistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Duşanbe'ye varışında Tacikistan Başbakanı Resulzade tarafından karşılandı. Pezeşkan, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine iki ülke arasında çeşitli işbirliği belgelerini imzalamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin Ayetullah Hamenei tarafından belirlenen vizyon doğrultusunda 14. hükümetin önceliklerinden biri olduğunu ve bu konunun kararlılıkla takip edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bugün Tahran Mehrabad Havalimanı'ndan Tacikistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada dil ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz komşu Tacikistan'a yapacağımız bu ziyarette su, tarım, bilim, kültür, sanayi, ticaret, ulaşım ve madencilik alanlarında ortak işbirliği anlaşmaları imzalanacak ve bu ülkeyle ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanı Rusya ve Tacikistan'a yapılacak ziyaretlerin bu iki ülkenin cumhurbaşkanlarının resmi davetine yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Pezeşkian Rusya ziyareti sırasında da ekonomi, bilim, sanayi, tarım ve güvenlik konularını kapsayan kapsamlı bir stratejik belge imzalanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı diğer komşu ülkelerle kapsamlı işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının da takip edildiğini ifade ederek böyle bir belgenin Irak ile de imzalanacağını ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesi, tecrübelerin paylaşılması, nihayetinde ise bölge ülkeleri arasında daha fazla uyum ve işbirliği sağlanması amacıyla yapılacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Amerika'nın nükleer anlaşma konusundaki taahhütlerine yerine getirmediğini ve asıl hedeflerinin İran hükümetini devirmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, Amerikan televizyon kanalı NBC News'a verdiği özel röportajda Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uymadığını ve Washington yönetiminin asıl hedefinin İran hükümetini devirmek olduğunu ifade etti. İran'ın Amerika'nın gelecek başkanı Trump yönetimiyle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Pezeşkan, mesele diyaloğun kendisi değildir, diyalogların sonucunda ortaya çıkan taahhütler meselesidir ve bunlara bağlı kalınmalıdır. İran nükleer programını büyük güçlerle tartışırken biz vermek zorunda olduğumuz tüm taahhütlere uyduk. Ama ne yazık ki vaatlerine ve yükümlülüklerine yerini getirmeyen karşı taraf oldu. Ne kadar diyalog ve müzakereye girersek girelim, onların sorunları çözmeye değil, hükümeti devirmeye çalıştıklarına dair şüphemiz var, dedi. Pezeşkan, İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimiyle bile diyaloğa açık olduğunu belirtti. Amerika'nın 2018 yılında Donald Trump yönetimiyle nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini eleştiren Pezeşkan, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu dile getirdi. Pezeşkan, İran'ın tüm taahhütlerine bağlı kaldığını ancak Amerika ve Avrupa'nın sözlerini tutmadığını vurguladı. İran'ın barışçı nükleer programını savunmaya devam edeceğini ve olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını belirten Pezeşkan, biz savaş istemiyoruz ancak tesislerimize saldırı olursa buna yanıt vermekten çekinmeyiz. Böyle bir çatışmanın yalnızca İran'ın değil tüm taraflar için zararlı olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı. İran'ın nükleer silah geliştirme suçlamalarını reddeden Pezeşkan, batılı ülkelerin bu iddiaları İran'a karşı düşmanca eylemleri meşrulaştırmak için kullandığını da söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 2025 yılında Mesut Pezeşkian'ın Tacikistan'a gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretini tarihi bir olay ve iki ülkenin ilişkileri geliştirme kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Sahab Haber Ağı'nın Teslim Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın bugün Tacikistan'a yaptığı ziyareti resmi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu. İran ve Tacikistan liderlerinin bilge ve samimi kararları sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler her zamankinden daha iyi durumda. Bekai, hayatımız iki örgü gibi birbirine bağlıdır ifadesini kullanarak Pezeşkian'ın bugün dil, soy, kültür ve köken bakımından ortaklık taşıyan Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Sözcü, İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyaretini iki ülke liderlerinin ortak paydalar ve eşsiz bağlara dayanarak ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığının bir işareti olarak tanımladı. Bekai'nin X platformdaki açıklamasının devamında İran'ın Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden 4 aylık kısa bir süre sonra 33 yıl önce bugünlerde büyük elçi atayarak ve büyük elçilik açarak Tacik halkının gözünde ilk büyük elçiliği kuran ülke olarak tarihe geçtiğini hatırlattı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Rusya ve Tacikistan liderlerinin resmi davetleri üzerine bugün öğlen saatlerinde Tahran'dan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti. 3 gün sürecek bu ziyaretin devamında Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçecek.
Kremlin sözcüsü Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı anlaşmanın iki dost ve komşu ülkenin halklarından taleplerine yerine getirdiğini ve ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselteceğini söyledi. Dmitri Peskov Moskova'da İran'a muhabirinin sorularını yanıtladı. Özel röportajda bu anlaşmanın Rusya ve İran arasındaki çok yönlü ilişkilerin tüm boyutlarını kapsadığını, askeri, siyasi, ticari ve ekonomik işbirliklerin güçlendirilmesinden, bilimsel, eğitimsel, kültürel ve insani faaliyetlerde ikili ilişkilerin gelişimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Peskov, Tahran ve Moskova arasındaki etkileşimin başka ülkelerin çıkarlarına karşı olmadığını vurgularken, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in "Rusya hiçbir zaman başka bir ülkeye karşı bir ülkeyle dost değildir" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Kremlin sözcüsü İran'ın başka bir sorusuna yanıt olarak Rusya ve İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının İmza tarihinin Trump'ın göreve başlaması ile bağlantılı olduğu yönündeki spekülasyonların sadece gülümsemeye neden olacağını belirtti ve komplo teorisyenlerin sürekli olarak kafalarını karıştırmalarına izin verelim dedi. Ayrıca Amerika'nın yeni başkanının yemin töreni bazı insanlar için ve özellikle Amerikalı vatandaşları için ilginç bir olay olabilir ancak bu hiçbir şekilde İran ve Rusya arasındaki kapsamlı anlaşmanın doğasını etkilemez. Dolayısıyla Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin stratejik bir ortaklık seviyesine yükseldiğini gösteren bir belge üzerinde iki yıl süren sıkı çalışmayı da gelecekteki tarihi bir olayla ilişkilendirmek zor şeklinde konuştu. Kremlin sözcüsü Rusya ve İran'ın kapsamlı stratejik anlaşmayı imzaladıktan sonraki olası adımları hakkındaki ise bu alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki temellere dayalı operasyonel anlaşmalarla şekilleneceği yeni hükümetler arası stratejik anlaşma çerçevesinde gelişmeleri beklememiz gerekiyor yanıtını verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyd Abbas Irakçı, İran'ın Avrupa ile görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanı Irakçı, İran'ın Avrupa ile sadece nükleer anlaşma üzerine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Irakçı, "Şu ana kadar Avrupa ile yalnızca nükleer müzakereler yaptık ve bunun dışında şu an için başka bir müzakere gündemimizde bulunmamaktadır" dedi. İran, Almanya, İngiltere ve Fransa ülkeleriyle nükleer faaliyetlerine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Garibabadi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İran ile 3 Avrupa ülkesi arasındaki 3. tur görüşmeler Cenevre'de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler ciddi, açık ve yapıcıydı. Bazı detaylara girerek bu bir anlaşmaya varmak için gerekli olan yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular üzerinde fikirleri tartıştık ve inceledik. Tüm taraflar müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği ve bir anlaşmaya ulaşmak için uygun bir atmosferin oluşturulup korunması gerektiği konusunda hemfikirdi. Görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakare bir milletin bağımsızlık, egemenlik ve yüksek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kendi gücüne dayanması gerektiğini belirtirken büyük güçlere bağımlılığın zillet ve aşağılanmadan başka bir sonuç getirmediğini söyledi. Sahab Haber'a göre Tümgeneral Bakare, İran ordusu deniz kuvvetlerine ait Zagros adlı sinyal istihbarat gemisinin donanmaya katılması töreninde İran ordusu deniz kuvvetlerinin Oman Denizi, Hint Okyanusu, Batasya bölgesi ve dünya denizlerinde güvenlik görevlerine yerine getirmesi gerektiğini ve bu tür değerli bir istihbarat yeteneğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tümgeneral Bakare tamamen yerli ve İranlı bilim insanlarının elinden çıkan gelişmiş Zagros muhribi hakkında bu gemi İranlı genç bilim insanları tarafından tasarlandı ve inşa edildi dedi. Genelkurmay Başkanı İran'ın küresel olarak birbirine bağlı derin sularına sahip olduğunu ve bu sayede bölgesel ve hatta küresel güç piramidinde daha yüksek ve değerli bir konuma sahip olabileceğini ifade etti. Bakri ayrıca Zagros muhribinin denize açılması ile İran ordusu deniz kuvvetlerinin görev biçimi geçmişe göre temelde farklı olacaktır. Geçmiş yıllardaki olaylar ve son 15 ayın gelişmeleri bağımsızlık, egemenlik ve yüksek hedeflere ulaşmanın kendi gücüne dayanarak mümkün olduğunu göstermektedir dedi. İran uzmanlar tarafından inşa edilen ilk gelişmiş sinyal istihbarat muhribi olan Zagros bugün İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetlerine katıldı.
Irak Başbakanı İran'ın bu ülke için önemli bir müttefik olduğunu ve Bağdat'la birlikte terörle mücadelede çaba gösterdiğini vurguladı. Sahab'ın bildirdiğine göre Irak Başbakanı Muhammed Şah Sudani, Londra'da BBC Arapça'ya verdiği röportajda İran terörle mücadele sırasında Irak'ın yanında yer aldı ve şu anda İran ile ilişkilerimiz önemlidir, Tahran, Bağdat'ın önemli bir müttefikidir dedi. Irak Başbakanı, İsrail rejimi hükümetinin uluslararası toplumun sessizliğinden yararlanarak çatışmaları ve savaşları genişletmeye çalıştığını ifade etti. Suriye'deki gelişmelere değinerek, Suriye halkının tüm haklarına saygı gösterilmeli, terörle mücadele edilmeli ve Suriye'nin yeni yönetimi halkın iradesine saygı göstermeli, dış grupların kontrolünde olmamalıdır dedi.
İşgal rejimi Ulusal Güvenlik Bakanı ateşkes planını Hamas'a teslim olmak olarak nitelendirdi. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Netanyahu hükümetinin aşırı ırkçı ve siyonist tavırlarıyla öne çıkan sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki soykırım savaşını sonlandırmayı hedefleyen anlaşmaya karşı çıktığını açıkladı. Ben-Gvir bu anlaşmayı Hamas'a teslimiyet anlaşması olarak nitelendirdi. Açıklama Mısır, Katar ve Amerika'nın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde kaydedilen somut ilerlemeler ışığında yapıldı. Ben-Gvir sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda hükümetteki koalisyon ortağı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de anlaşmaya karşı çıkmayı ve anlaşmanın kabul edilmesi durumunda hükümetten çekilmeye çağırdı. Ben-Gvir anlaşmanın Hamas'a boyun eğme anlamına geldiğini savundu. Smotrich'e hitaben konuşan Ben-Gvir oldukça öfkeli bir şekilde hadi başbakana gidelim ve bu anlaşmayı kabul ederse hükümetten çekileceğimizi söyleyelim ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Ben-Gvir ve Smotrich'in partileri aynı listeyle İsrail parlamentosu Knesset'e girmiş olsa da aslında iki ayrı parti olarak faaliyet gösteriyorlar. Smotrich daha önce anlaşmaya karşı olduğunu açıklamıştı. Ancak Ben-Gvir'in aksine hükümeti dağıtmakla tehdit etmemişti. İsrail siyaset uzmanları Smotrich'in Ben-Gvir'in çağrısına uymayacağını düşünüyor. Çünkü hükümetin dağılması Smotrich'in lehine değil. Kamuoyu yoklamaları Smotrich'in partisinin seçim barajını aşma şansının düşük olduğunu gösteriyor. Eğer Knesset'ten çıkarsa geri dönmesi zor olabilir. Ayrıca Trump'ın yeniden siyasete dönmesiyle birlikte Batı Şeria'nın ilhakı projesinin gerçekleşmesine çok yakın bir noktadayken Ben-Gvir yüzünden bu fırsatı riske atması beklenmiyor. Öte yandan Ben-Gvir hükümeti tek başına dağıtamıyor. Çünkü sadece 4 milletvekili bulunuyor ve Netanyahu kısa süre önce Dışişleri Bakanı olarak atadığı Gideon Saar'ın liderliğindeki Yeni Umut Partisi'nin 4 milletvekilini bu boşluğu doldurmak için kullanabilir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Filistin İslamı Cihat Hareketi İsrail rejiminin Cenin ve Batı Şeria'daki suçlarından Gazze'de yaşadığı aşağılayıcı yenilgiyi unutturamayacağını açıkladı. Sahab Habara'nın İNA'ya dayandırdığı habere göre Filistin İslamı Cihat Hareketi bugün yayınladığı bildiride Cenin mülteci kampındaki bir evin bombalaması sonucu 6 masum sivilin şehit olmasını şiddetle kanadıklarını vurguladı. Bu arada Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamasında son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze şeridinde 6 katliam gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucunda 62 kişinin şehit, 253 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. Bu şehitlerle birlikte 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa tufanı operasyonundan bu yana Gazze'deki toplam şehit sayısı 46.707'ye, yaralı sayısı 110.265'e ulaştı.
Ve bir Irak güvenlik kaynağı Amerika ordusuna ait büyük bir askeri konvoyun Suriye'nin Deir ez-Zor ve Haseke bölgelerine konuşlandığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Abdulbari Atvan'ın Yemen'in asla teslim olmayacağını söylemesiyle ilgili. Arap dünyasının tanınmış analistlerinden biri olan Abdulbari Atvan, Yemenlilerin Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimden oluşan üçlü koalisyona karşı elde ettiği eşsiz zaferle ilgili olarak Yemen'in asla teslim olmayacağını yazdı. Sahab Ağına göre Arap dünyasının ünlü analisti Abdulbari Atvan, Riyad Novosti web sitesinde yayınlanan yeni makalesinde Amerika, Siyonist rejim ve İngiltere'nin Gazze'ye Yemen tarafından sağlanan desteği durdurma çabalarının başarısızlığına değindi. Atvan, bunun Yemen'in tarihindeki kahramanca ve benzersiz bir başarı olduğunu vurguladı. Bu, Yemen halkının ve liderliğinin onurunu, cesaretini ve inancını ortaya koyuyor. Ancak bu durum Yemen'i ve halkının özgürlüğünü bilenler için yeni bir şey değil. Yemenlilerin geçmişte de birçok zafer kazandığı biliniyor. Abdulbari Atvan, Siyonistlerin hatasının Yemen'i Filistin'in işgal altındaki topraklarından 2800 kilometre uzakta olmasına rağmen doğrudan bir çatışma arenasına dönüştürme eylemleri olduğunu belirtti. Ayrıca Siyonist rejimin Arap rejimlerini işgalci ve saldırgan politikaları destekleyen hükümetlere dönüştürerek kendi planlarına uygun yeni bir bölge oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Arap analist Yemen'in gelecekte destek cephesini genişleteceğini ve bu cephenin tüm güç unsurlarına sahip olduğunu belirtti. Yemen'in liderleri ve halkı adalet, ahlak ve onur değerlerine olan inançlarıyla hareket ediyor. Yemenliler tarih boyunca girdikleri tüm savaşlardan zaferle çıkmış ve büyük imparatorlukları yenmişlerdir. Dolayısıyla Siyonist rejiminde bu kuraldan müstesna olmayacağına emin olduklarını ifade etti. Atvan, Siyonist rejimin Yemen'in Ensarullah hareketine ve bu hareketin halk tabanına yönelik tehditlerine değinerek, bu tehditlerin sonuçsuz kaldığını ve yalnızca Siyonistlerin Yemen güçleri ve onların hipersonik füzeleriyle gelişmiş insansız hava araçlarından duyduğu korku ve hayal kırıklığını gizlemeye yönelik olduğunu belirtti.
Atvan bu tehditlerin Yemen güçlerinin işgal altındaki toprakların derinliklerine hedef alması, Siyonist toplumu korkutması ve 4 milyondan fazla Siyonist'i sığınaklara kaçmak zorunda bırakması ile sonuçlandığını söyledi. Arap dünyası analisti geçen cuma günü Siyonist rejim Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik 20 İsrail savaş uçağının katıldığı büyük çaplı saldırısından da bahsetti. Bu saldırıda 6 mücahit şehit olmuş ve onlarca kişi de yaralanmıştır. Atvan bunun bu seviyedeki 5. saldırı olduğunu ve Yemenlilerin hızlı ve geniş çaplı misilleme olasılığı nedeniyle Siyonist rejimin korku ve paniğe kapıldığını ifade etti. Bu korkunun Yemenlilerin Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki Amerikan ve İngiliz uçak gemilerine ve muhriplere yönelik saldırılarıyla daha da arttığını belirtti. Atvan, Siyonist rejimin durumunun yalnızca maddi kayıplarla ölçülemeyeceğini, aynı zamanda psikolojik ve manevi kayıpların da çok daha tehlikeli olduğunu vurguladı. Çünkü Siyonist toplumun sosyal yapısının kırılgan olduğunu ve bu ekim fırtınası operasyonu da sonrasında rejimin istihbarat ve askeri üstünlüğünün çöktüğünü söyledi. Atvan makalesinin sonunda Yemen'in teslim olmayacağını belirterek Yemen'in 12 bin yıllık tarihinde yenilgi veya teslimiyet kavramlarının bulunmadığını ifade etti. Yemen'in tarihini ve halkının gücünü bildiklerine Yemenlilerin direniş ve inancının İslam ümmetine onur, güven ve zafer getireceğine emin olduklarını söyleyen Atvan, ayrıca Gazze halkının direnişini sürdürerek zaferin tadına varacağını ekledi. Yemen ordusu güçleri Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığı sürece rejimin mevzilerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerine dair taahhüde bulunmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Netanyahu'nun tutuklanması gerektiği konusundaki vurgusuyla ilgili. Birleşmiş Milletler'in Filistin işgal altındaki topraklar özel raportörü Francesca Albanese, Polonya'nın küresel adalet ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu ülkeyi ziyaret etmesi durumunda tutuklanması gerektiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye ülkeler, mahkeme tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan kişileri gözaltına almakla yükümlüdür. Francesca Albanese şunları vurguladı. Polonya, Moğolistan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tutuklamamasını kınamıştı. Şimdi Netanyahu'yu tutuklamalıdır. Yasaların seçici bir şekilde uygulanması çok taraflılığı ve uluslararası adaletin evrenselliğini yok eder. Cuma günü Polonya'nın başkenti Varşova'da hükümetin Netanyahu'ya dokunulmazlık sağlaması ve onu tutuklamama kararına karşı protestolar düzenlendiği bildirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım Perşembe günü Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Gazze halkını aç bırakmayı bir silah olarak kullanma suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı. Bu karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 6 ay önce yaptığı talep sonrasında alındı. Bu benzeri görmemiş karar Siyonist rejim tarafından sert tepkilerle karşılandı. Zira daha önce İsrail, Amerika'nın desteğiyle Filistin direniş gruplarını, özellikle Hamas'ı terörist ve suçlu olarak göstermeye çalışırken, kendisini onların kurbanı olarak lanse etmeye çalışmıştı. Ancak Siyonist rejim İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği eşi görülmemiş geniş çaplı suçlar, bilinçli soykırım ve açlık silahı kullanımı, yardım ulaştırılmasını engellemesi ve hatta UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklaması, uluslararası toplumda geniş çaplı bir kınama dalgası oluşturdu. Bu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in üst düzey yetkililerini yargılaması yönündeki taleplerine yol açtı.
Sonuç olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, 2024'ün ortalarında Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarılmasını talep etti ve bu talep nihayetinde mahkeme tarafından kabul edildi. Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emri uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırmıştır. Bu kararın önemi, benzersizliği ve tarihi niteliği dünya üzerinde çeşitli tepkilere de yol açtı. 124 ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyedir ve 29 ülkede Roma statüsünün imzalamasına rağmen iş hukuklarında henüz onaylanmamıştır. Karar batılı ülkelerde karmaşık ve çelişkili tepkilere de yol açtı. Avrupa ülkeleri neredeyse tamamen mahkemenin yetkisini kabul etmiş olmasına rağmen bu kararı uygulama konusunda farklı tutumlar sergiliyor. Avrupa Birliği'nin o dönemdeki dış politika sorumlusu Josep Borrell, mahkemenin kararının bağlayıcı olduğunu ve uygulanması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak bazı ülkeler farklı yaklaşımlar sergiledi. Örneğin Macaristan kararı uygulamayacağını duyururken Netanyahu'yu Budapeşte'ye davet etti. İtalya, İrlanda, Belçika, Norveç gibi bazı ülkeler ise mahkeme kararına saygı göstereceklerini açıkladılar. Bununla birlikte Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler kararı açıkça ne desteklemiş ne de reddetmiştir. Ancak pratikte bu ülkeler Netanyahu'yu tutuklamaktan da kaçınmıştır. Polonya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmasına rağmen Netanyahu'yu tutuklamayacağını da duyurması, Avrupa ülkelerinin bu konuda sergilediği çift standartların bir başka örneğidir. Bu durum, Batı ülkelerin terörizm, insan hakları ve savaş suçları gibi konularda ikiyüzlü politikalarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, 15 Recep 1445 Hazreti Zeynep-i Kübra annemizin irtihal yıl dönümüdür değerli dinleyicilerimiz. Biz bu sohbetimizde bu yüce zatla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. O hazretin aslında çektiği çileleri ve hayatından almamız gereken dersler üzerinde durmak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Uzman konuğumuz din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bizimle birlikte bugün. Şeyh Salih Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Ben de size selam arz ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi bugün 15 Recep 1445 Hazreti Zeynep-i Kübra Selamullah Aleyha annemizin vefat yıl dönümüydü ve aslında o hazretin yani tarih boyunca yaptığı o hizmetleri ve aslında o fedakarlıklarıyla ilgili almamız gereken dersler üzerinde her zaman din alimleri ve çeşitli analistler kendi görüşlerini bildirmişlerdi. Biz de bugün sohbetimizde bu yüce zatın hayatı ve aslında fedakarlıklarıyla ilgili nasıl çilelere katlanmış, hangi zorluklarda yaşamış bunları kısaca dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz sizin pencerenizden. Alalım görüşlerinizi. Hazreti Zeynep annemizi dinleyicilerimize nasıl tanıtırsınız siz efendim?
Evet, ilk önce ben bütün Müslümanları, bilhassa dinleyicilere ben Hazreti Zeynep-i Kübra'nın vefatı tesliye diyorum, taziye diyorum, başsağlık diyorum. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha öyle değerli bir hanımdır ki, yani bizim konuşmamız onun hakkında yani bir şey değil ama ne kadar biz hulafe biliyoruz ve anlatabiliriz o kadar bilahare gereği anlatalım. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha maalesef Müslümanların yanında yani tanımamışlar Müslümanlar Hazreti Zeynep'i. Elbette yine de ben diyorum ki bizim alimlerimiz gerek daha çok Ehl-i Beyt'i tanıtsınlar ve Hazreti Zeynep bilhassa ki bu hanım velevinki bir hanım idi. Ama hakikaten binlerce kişilerden daha üstün ve daha değerli. Allah-u Teala bazı hanımları yaratıyor ki yani zahiren hanımdırlar ama bayandırlar ama hakikaten yani çok çok değerli ve değerleri o kadar üstündür ki bizim aklımız yetişmiyor. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Hazreti Emir-i Mümin ve Hazreti Zehra'nın en büyük kızıydı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adı bıraktı Zeynep. Zeynep yani babasının süsü, babasının ziyneti. Hakikat da babasının ziynetiydi yani. Bu hakikat bir şeydir ki yani biz onun tarih yani tarihinde biz görüyoruz ki çok yerlerde Hazreti Zeynep olmasaydı çok işler bozulurdu ve aradan gidiyordu. Bilhassa Kazıya Kerbela ki eğer Hazreti Zeynep olmasaydı muhakkak o ehdafı ki Hazreti İmam Hüseyin selamullahi aleyh var idi mesela o Kerbela vakasında o hedefler aradan gidiyordu. Ama Hazreti Zeynep idi ki bunu muhafaza etti. Hazreti Zeynep idi ki bu hedefleri sakladı hakikaten. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha o kadar önemlidir ki onun lakabı bırakmışlar Akilatı Beni Haşim. Yani Beni Haşim kabilesi hepsi çok akıllı, çok değerli insanlar idi. İster hanımları, ister mesela erkekleri. Ve Hazreti Zeynep sallallahu aleyha diğerlerden daha üstün idi. Onun için ona dediler Akilatı Beni Haşim. Yani Beni Haşim'in içinde en akıllı hanım ve en akıllı bayan. Hazreti Zeynep o kadar musibetler çekmiş ki onun hakkında demişler ki Ummul Mesaib, yani musibetlerin annesi. Tabi bu musibetler bellidir ki ilk önce Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani onun ceddinin musibetiydi. Yani ceddinin vefatı kendi gözün önüne gördü. Kendi gözünün önünde gördü ve ondan sonra Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha ki onun annesidir. Onun Hazreti Zehra'nın şehadeti de kendi gözüyle gördü. Ondan sonra Hazreti Ali aleyhisselamın musibeti ve şehadeti kendi gözüyle gördü. Ondan sonra Hazreti İmam Hasan'ın şehadeti, ondan sonra Hazreti İmam Hüseyin şehadeti ki tarihte öyle bir şey belki meydana gelmemiştir o Kerbela olayı gibi. Bu ve başka musibetler onu esir olarak peygamberin kızıdır, peygamberin torunudur, esir olarak böyle başka ehl-i beyt efradlarıyla esir ediyorlar, götürürler Kufe'ye ve Şam'a. Böyle bu musibetler hepsi Hazreti Zeynep çekti. Ama dağ gibi durmuş. Yani öyle değil ki hulası zayıflaşmış falan nakir. Her yere Hazreti Zeynep gidiyordu. Öyle bir konuşma yapıyordu ki düşmanları rezil ediyordu. Ve millet hepsi tacip ediyordu. Şaşırıyordu. Ya nasıl mesela bu hanım böyle konuşabilir? Öyle bir yani konuşma yapıyordu ki aynı Hazreti Ali aleyhisselam gibi bazılar söylüyorlar ki biz geliyorduk ki esirleri görelim. Bir ses geliyordu. Konuşma sesi. Ya o dedi ki Hazreti Ali aleyhisselam dirilmiş. Hazreti Ali aleyhisselam şehit olmuş. Nasıl mesela şimdi biz geldik baktık ki Hazreti Zeynep sallallahu aleyha konuşma yapıyor. Yani o kadar değerli bir hanım idi ki bütün Müslümanlar gerek onu tanısınlar, ona saygı göstersinler. Çünkü Kerbela olayı bütün Müslümanlara musibettir. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Kerbela'nın hedeflerini sakladı. Öyleyse bütün insanların üzerine şeyi vardır, hakkı vardır. İnşallah bundan bu yana tanısınlar Hazreti Zeynep'i. Ve bilsinler ki Hazreti Zeynep kimdir ve ne yapmış ve ne kadar değerli bir hanım idi.
Doğrudur. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Allah razı olsun. Sağ olasınız. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha'nın vefat yıl dönümüyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parsoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesi Moskova'dan naklen Kiev'in Türk yakımını sabote etmeye çalıştığını, Los Angeles'ta yangın felaketinin devam ettiğini ve İran'ın çeşitli şehirlerinde itikaf merasimlerinin başladığını belirtiyor. İttihat gazetesi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Trump'ı terör etmenin asla peşinde olmadığını belirttiği haberinde şu ifadeler yer alıyor.
İran Cumhurbaşkanı NBC'ye verdiği röportajda Trump suikastı ile ilgili Tahran'a yöneltilen suçlamalar İsrail ve diğer ülkelerin İran'a karşı düşmanlığı teşvik etme planıdır dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, NBC News sunucusu Lester Holt'a verdiği röportajda Tahran'ın Trump'a suikast düzenlediği yönündeki iddiaları yalanladı. Pezeşkiyan, Batı'nın İran'ın Donald Trump'ı öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin bir soruya, İran'ın Donald Trump'ı terör etme planı veya niyeti hiçbir zaman olmadı. Bu konuda herhangi bir çabamız olmadı ve bundan sonra da olmayacak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerinin devamında Trump'a yönelik komplo ile ilgili söylenenler, İsrail ve diğer ülkelerin İran'a karşı düşmanlığı körüklemek ve teşvik etmek için yaptığı bir plandır ifadesini kullandı. NBC News, Mesut Pezeşkiyan'ın konuşmasının bu bölümünü yemleyerek, bu İran Cumhurbaşkanı'nın göreve gelmesinden bu yana yabancı bir medya kuruluşuna verdiği ilk röportajdır açıklamasını yaptı.
Sanat haberlerinin ağırlıklı olduğu Cam-ı Cem gazetesi İran ve Türkiye'nin sanatta ilişkilerini güçlendirme çabalarının devam ettiğini, Güney Horasan'ın 580 yabancı turist ağırladığını ve 7500 kişinin Mevlana operasını izlediğini duyuruyor. Kudüs gazetesi Yemen'in İsrail'in elektrik santraline vurduğunu belirttiği haberinde şu ifadeler yer alıyor.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri işgal altındaki Eilat Limanı'ndaki bir elektrik santralini balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiklerini ve işgal altındaki Eilat Limanı'ndaki bir elektrik santralini balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. El Mesire'ye konuşan Tuğgeneral Seri, Filistin halkının ve direnişçilerin haklı mücadelesini desteklemek, Gazze şeridindeki kardeşlerimize yapılan zulme yanıt vermek ve İsrail'in ülkemize yönelik saldırganlığına karşılık vermek amacıyla düzenlenen vaat edilen savaş ve kutsal cihat operasyonunun 5. aşamasında işgal altındaki Tel Aviv'deki düşman hedeflerini sihalarla vurduk dedi. Tuğgeneral Seri aynı zamanda füze birimlerinin İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Eilat bölgesindeki bir elektrik santralini kanatlı bir füzeyle hedef aldığını ve bu operasyonun da başarıyla tamamlandığını ifade etti. Seri, operasyonların Gazze şeridine yönelik İsrail ablukası ve saldırıları sona erene kadar süreceğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yurt dışı ziyaretlerinin başladığını, Taliban yönetiminin Amerika ile esir takasına hazır olduğunu fakat Amerika'nın hala somut bir adım atmadığını, Türkiye'nin emekli kor generali İsmail Hakkı Pekin'in Suriye gelişmeleriyle ilgili görüşlerini ve Suriye'de demokratik bir hükümetin kurulamayacağını belirttiği açıklamasını duyuruyor. Kudüs gazetesi Wall Street Journal'dan naklen Muhammed Sinvar'ın Hamas'ı yeniden inşa edeceğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi şehit Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi Muhammed Sinvar'ın İsrail için tehlikeli bir tehdit olduğunu belirterek Muhammed Sinvar'ın Hamas'a çok sayıda yeni güç topladığını, harekete adeta liderlik ettiğini ve operasyonları yönettiğini açıkladı. Amerikan gazetelerinden The Wall Street Journal, Siyonist İsrail rejiminin Hamas'ın askeri ve siyasi gücünü artıdan kaldırmada başarısız olduğunu itiraf ettiği bir haberinde şu ifadelerde bulundu. Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi Muhammed Sinvar, İsrail'i yıpratma savaşına sürükleyen Gazze şeridinde yeni üyeler kazanarak hareketi yeniden inşa ediyor. Hamas geçen yıl sonbaharda Yahya Sinvar'a düzenlenen suikasttan sonra büyük bir darbe aldı. Ancak hala yeni nesil savaşçılar topluyor ve hareketi yeniden inşa ediyor. İsrail ordusunda emekli general olan Amir Afifi de konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Gazze'de Muhammed Sinvar komutasında militan toplama kampanyası ve devam eden çatışmalar İsrail için yeni bir meydan okuma olup Hamas'ın iktidarını yeniden inşa etme hızının onu yok etme hızından çok daha süratli olduğunu göstermektedir. Şu anda Gazze'deki her şeyi Muhammed Sinvar yönetiyor ve onun çabalarının temel noktası Hamas'ı canlandırmaktır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın. İran Radyo Podcast. Hicri Şemsi 1353 yılı mübarek Ramazan ayıydı. İmam Hasan aleyhisselam camisi hatibi Seyyid Ali Hamenei minbere çıktı ve camide hazır bulunanlara şöyle bir göz attı. Cami dolmuştu ancak bazıları hala oturacak yer arıyordu. Seyyid Ali başını eğdi ve elindeki not kağıdına bakarak şöyle dedi. Bugün Kasas ve Saf sureleri hakkında sohbet edeceğiz. Kağıdın üst bölümünde yazılan başlığın aynısı yani nübüvvetin toplumsal dirilişi. Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bisset, daha önce de belirttiğim gibi, peygamberlerin kalbinde vahyin başlamasıyla oluşan heyecan, tutku ve çabanın peygamberin kalbinde ortaya çıkması anlamına gelir.
Peygamber sahip olduğu derin ve zengin kaynaklara göre büyük sorumluluk ve görev için Allah'ın seçtiği bir kuldur. Vahiden sonra peygamberin ruhunda bir devrim ve atılım oluşur. Onu vahiy öncesi insandan farklı kılan bir devrim. Peygamberin hayatı konusunda kimisi kasıtsız, kimisi kasıtlı olan bazı oryantalistlerin, peygamberin bi'setten önceki düşüncelerin, onun içinde bir devrim yarattığına dair yazıları tamamen yanlıştır. Bunu söyleyen kimse, nübüvvet ve bi'set ve vahiy ve gayb dünyasına inanmıyor. Peygamberin içinde motivasyon ve devrim oluşturan ise vahidir. Ve bu iç devrimden sonra toplum bağlamında bir devrim oluşur ve buna da nübüvvetin toplumsal dirilişi diyoruz. Ve önümüzdeki günlerde risalet ve bu toplumsal dirilişin hangi hedefle gerçekleştiği hakkında sohbet etmek için bugün bu konuya değineceğiz. Seyyid Ali camide hazır bulunanlara şöyle bir baktı ve onlara şöyle sordu. Nübüvvetin toplumsal dirilişi ne anlama geliyor? Günümüzde dünyada diriliş veya devrim, toplumda derin ve köklü bir gelişme ve değişim anlamına geliyor. Çok küçük ve basit bir örnekle anlatmak istersem, diyelim ki bu caminin binası, kendi mimarisi olan bu camiyi otele çevirmek isterlerse veya bir banka binasını dershaneye çevirmek isterlerse ne yapacaklar? Acaba sadece caminin boyanması ve tabelanın değiştirilmesiyle otel mi olur? Yoksa tüm sütunları, altyapıları değiştirmeleri mi gerekiyor? Otelin birkaç odaya ihtiyacı var ve caminin ibadet edenlerin toplanması için geniş bir alanı var. Bir caminin otele dönüştürülmesi bir dönüşüm ve devrim gerektirir. Bu binanın temellerinin, altyapılarının, tüm temel duvarlarının değişmesi gerektiği anlamına geliyor. Seyyid Ali hedefine ulaşmak için bir başka örnek vererek şöyle devam etti. Farz edin ki sınıf farklılıklarının olduğu bir toplumda, yani toplumdaki insanların hakları, olanaklar ve yaşamdan sağlanan faydalar açısından aynı seviyede olmayan bir toplumda, bazı insanlar ne isterlerse onu yapabilirler ve çok daha fazla insan ise gözleri onların eline bakarken kulakları ise onların emirlerine amade. Böyle sınıf farkı olan bir toplumda ekonomi de sınıf temellidir. Böyle sınıfsal bir topluma hükmetmek ve temel hakların tümü üst sınıfların yararınadır. Bazen bir toplumda hiç kimsenin zorbalık yapma hakkı yoktur. Sadece bir sınıf diğer insanlardan üstün olmadığı gibi tek bir kişi bile üstün değildir. Kimse kimseye üstünlük kurmuyor, kimse kendini başkasının önünde küçük ve zayıf görmüyor. Bu toplum tüm hak ve menfaatlerin üst sınıfa ayrıldığı ilk toplumdan farklı olarak anonim bir ekonomidir. Herkes iyisi ve kötüsüne ortaktır. Bu toplumdaki tüm insanlar tek bir gücün emrine tabidir. Bu güç insan gücünden daha yüksektir. O kimdir? O Allah'tır. Sözünü ettiğimiz bu iki toplum tarih boyunca var olmuştur. Seyyid Ali muhatapların yüzüne baktı ve şöyle devam etti. Konuları kısaltıp özetleyeyim. Zira bu konu çok içerikli sosyal ve dini konulardan biridir ve eğer konuşmacı onu düşünce düzeyi bu kadar farklı olan benzer bir oturum ve toplantıda herkese anlatmak isterse hakkında birkaç saat konuşması gerekir. Ben konuları çoğunluğun anlayabileceği tarzda açıklamak istiyorum. Peki bahsettiğimiz bu iki toplum sınıf farklılıklarının olduğu, ayrımcılığın ve baskının olduğu bir toplum ve diğeri insanlığın ve özgürlüğün yüksek olduğu diğeri, ilkini tarihin cebbarları ve ikinci toplumu da ilahi muazzam enbiyaları tarafından tarih boyunca kurulmuştur. Acaba peygamberler bir topluluk oluşturdular mı? Seyyid Ali hafifçe gülümsedi ve bizzat kendi sorusunu cevapladı. Evet, enbiyalar toplumlar oluşturdular. Kur'an'da peygamberlerin oluşturduğu topluluklara dair pek çok işaret vardır. Süleyman, Talut, Musa ve diğerleri. Musa neden Firavun'dan İsrail oğullarını kendisiyle götürmesini istedi? Bir toplum ve ütopya kurmaktan başka bir şey miydi? Tarih boyunca baskıcı güçlerin zirvede olduğu ve bunu değiştirmek için peygamberlerin geldiği toplumlar hep olmuştur. Bugünkü konuşmamızın özü de budur. Çoğu insan peygamberlerin halk ona akın edinceye kadar bir köşede oturan seçkin bir bilge gibi olduğunu düşünür. O bilge adam da Allah'ın var olduğunu ve ondan korkulması gerektiğini söylüyor ve iyiliği emredip kötülükten men ediyor. Halbuki durum böyle değildir. İçinde bir diriliş olan toplum arasına girince bir an bile huzurlu olmaz. Fıtrata aykırı ne görüyorsa onu düzeltmek ister. Sınıfsal toplumu tevhidi bir topluma dönüştürecek. Seyyid Ali biraz durdu ve sordu. Tevhidi toplumu nasıl bir toplumdur? Daha önceki oturumlarda ve tevhid konusunda tevhidin sınıfların inkarı olduğunu belirtmiştik. İlahi tevhid, Allah'ın gücü ve hükümeti anlamına gelir, yani kanun, gelenek, yönetmelik, görenek ve kültüre kadar her şeyin Allah tarafından ilham edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, tüm insanların başkasının değil, Allah'ın kulu olması gerektiği anlamına gelir. Nebi, sınıfsal toplumu yok etmek ve ayrımcılığın olmadığı, sınıfsız, tevhidi bir toplum yaratmak amacıyla topluma girer. Nebi, bu devrim için gelir. O, insanları birbiriyle çatıştırmak, cinayet ve öldürmek için gelmiyor. Musa gibi bir peygamber topluma girip Allah'ın mesajını Firavun'a ilettiğinde, eğer Firavun itaat edip kraliyet tahtından inseydi, Musa da tevhidi bir toplum kurmuştu ve savaşlar, çatışmalar yaşanmamıştı. Ali İmran suresinin 146. ayeti şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وغنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
Nice peygamberler gelip geçti ki kendilerini Allah'a adamış pek çok kimse onlarla beraber savaştılar. Bu savaşın ve cihadın nedeni devrimin keskin tarafı olan varlıklı sınıfın ayrıcalıklarını kaybetmeye ve toplumda sıradan bir insan gibi görünmeye hazır olmamasıydı. Eğer bu gerçeğe teslim olsalardı, peygamberler hiçbir zaman savaşmak zorunda kalmazlardı. Peygamberin çıktığı bütün toplumlarda toplumu yanlış, dengesiz ve baskıcı bir durumdan dengeli, güzel ve adil bir yapıya dönüştürmek azmiyle zuhur etmiştir. Nübüvvetin dirilişi ise işte budur. Tabii ki ulul azm peygamberleri ilahi devrimlerin kutuplarıydılar ve diğer peygamberler de onların devrimlerini sürdürerek onların işlerini tamamlayıp sonuca ulaştırıyorlardı. Bazıları da tevhidi toplumda
daha sonraları oluşan sapmaları ıslah etmek için geliyorlardı. Bu ıslahlar bizzat birer yeni devrimdiler. Tıpkı Hatem'in vefatından sonra Peygamberimizin velilerinin yaptığı gibi, Emirül Müminin yaptığı, İmam Hüseyin'in yaptığı, diğer imamların yaptığı gibi, İslam ümmetinin alimlerinin yaptıkları ve işin sonunda da sahibe-zaman, veli-i asrın yapacağı da bu olmuş ve olacaktır. Cahiliye bir sistemin varlığının ne sakıncası var? Peygamber neden bu sistemi değiştirmeye bu kadar zahmete katlanıyor? Neden o durum kötü ve yanlıştır? Kim galip gelirse, kim iktidara gelirse ona afiyet olsun, yarasın, zayıf olan zayıf olmasaydı. Neden peygamber onun için kendini perperişan etsin ki? Seyyid Ali bu soruların ardından şöyle devam etti. Belki bazıları bu soruyu dile getirmez ama eksiklikler karşısında hiçbir hareketleri olmayan insanlar birçoğunun içinde bu soru var ve ona cevap vermesi gerekiyor. Peygamberin sürekli çalışmasının sebebi onun insani ve küresel fıtrata aykırı olan batıl duruma karşı kayıtsız kalmamasıdır. Kur'an'ın tümünde sıkça görülen iki kelime hak ve batıldır. Hak ve batıl ne demek? Güneşten gezegenlere, birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan hayvanlara ve bitkilere kadar, insan ve içinde yaşadığı dünya, Allah'ı bilen, Allah'a tapanın gözünde ayrılmaz bir vahdete sahiptir. Bütün bu dünya tek bir şeydir. Bu dünyanın parçaları tek bir bedenin parçalarıdır. İnsanlarda olduğu gibi her organ kendi işini yapar ve tüm bu çalışmaların sonucu insanın hayatta kalmasıdır. Dünyanın her yeri aynı zamanda genel bir koordineli hareket halinde hareket etmektedir. Bu arada sahip olduğu yetki nedeniyle yoldan sapabilen tek varlık sadece insandır. Eğer başka bir şey yoldan çıkarsa, onu doğal yolundan çıkaran insandır. Mesela, uranyumu parçalayıp binlerce ağrıyı derman olmak yerine atom bombası yapıp milyonlarca insanı öldüren insandır. Bu işin insan işidir. Uranyum kendisi asla dünyanın bir doğal seyrini ihlal etmez. Böyle bir yetki ve iradeye sahip olan insanın evrenle uyum içinde hareket edebilmesi için kendisine bir kanunun ve bir seyir çizgisinin tanımlanmış olması gerekir. Seyyid Ali buraya vardığında sustu ve kalabalığa sordu. Dünya canlılarının genel hareket seyrini izleyen bu kanunun adını biliyor musunuz? Hak. Hak, dünyanın tabiatına uygun olan hukuk demektir ve insan da bu dünyanın bir parçası olduğundan bu kanun onun tabiatına uygundur ve tamamen onun iyiliği içindir. Ve batıl, dünyanın doğası ve insan fıtratına aykırı olarak oluşturulmuş ve sahtesi yapılmış ve gerçekleşmiş yasadır. Batılın ortadan kalkması için peygamberler daima hakkı getirirler. Musa, Firavun'un toplumsal sınıfı ve baskı dolu toplumunu yok etmek ve yerine gerçeği koymak için gelir. Peygamberin kendini riske atması, bir an bile rahat etmemesi, batıl yerine hakkı gerçekleştirmek içindir. Bugün Kasas suresinden okuyacağımız ayetler bu durumu anlatmaktadır. Firavun hükümetinin dönemindeki cahiliye durumunu ve Musa'nın onun yerine geçirmek için durumu. Ayrıca bu ayetlerde Allah'ın iradesinin, dünya Musevilerinin yani tevhidçilerin başarılı ve galip geleceği gerçeğine dayandığı da vaat edilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Tilke ayatul kitabil mubin. نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
تاسين ميم. Bu apaçık, açıklayıcı kitabın ayetleridir. Mümin bir toplumun eğitim ve terbiyesi için sana, Musa ve Firavun kıssasının bir kısmını hak olarak okuyoruz. Kur'an'ın metodu, bir peygamberin kıssasını anlatan her bölümün belli bir amacı olması ve o amaca uygun bir bölüm anlatması esasına dayanmaktadır. Burada ayrıca özel bir anlamı var ve bu da hakkın batıla karşı kazandığı zaferdir. Ayet-i kerimede okuduğumuz bilhak kelimesi bu kıssanın doğru, efsane ve efsanelerden uzak olduğu anlamına gelmekte olup o hazrete yönelen müminler için son derece etkili ve faydalıdır. Bu hikayeyi bu anlayışla duyduklarında ve ilahi geleneği bu bağlamda anladıklarında yollarını belirlerler. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı. Oranın halkını gruplara ayırıp onlardan bir bölümünü mustazaflaştırıyor, güçsüzleştiriyor. Erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Bu üstünlük herkesin başlangıçta eşit ve aynı seviyede olduğu anlamına gelirken Firavun kendini en büyük kişi haline getirmiş ve insanlar arasında sınıfsal bir uçurum yaratmıştır. Mustazaf, zayıf tutulan demektir. Bugün üçüncü dünya ülkelerinde gördüğünüz şey budur. Büyüme ve gelişmenin tüm olanakları özel bir azınlığın tekelindedir. Diğerleri büyüyemez. Büyürlerse bile büyümeleri o seçilmiş sınıfın hizmetinde ve sömürüsünde olur. Firavun, İsrail oğulları kavmine şiddetli baskı uyguladı ve onların gençlerini öldürdü. Bir şey yapacak olanın işte bu genç nesil olduğunu biliyordu. Oğulları öldürdüğü için zamanla nesilleri tükenirdi. Kadınların da fuhuş yoluyla fesada sürükleyecekti. Nitekim ayetin sonunda da şöyle buyuruyor. Çünkü o bozgunculardandı. Şimdi bunca baskı ve yolsuzluk karşısında ilahi gelenek ve Allah'ın iradesi neye dayanmaktadır? Ayetin devamında şöyle okuyoruz. Biz yeryüzünde zayıf bırakılmış olan mustazaflara iyilik yapmak, onları kendilerine uyulan imamlar yapmak ve onları yeryüzüne varis kılmak istiyoruz. Dikkat ediniz, bu ayette kullanılan fiil Allah'ın sadece Hazreti Musa dönemi için değil, tüm tarih için iradesinin zayıflara bereket verip onları bu zayıflıktan uzaklaştırmak ve dünyadaki güçlülere hükmetmek olduğu anlamına gelmektedir. Seyyid Ali saatine şöyle bir baktı ve hafifçe gülümseyerek şöyle dedi. Sizin için seçtiğim diğer ayetler ise Saf suresinin 7'den 9'a kadar olan ayetleridir. Ama hem zamanı bitti hem de enerjim. Sonra ellerini semaya açtı ve şöyle dedi. Allah'ım, Muhammed ve Muhammed'in ehli beyti hürmetine bizi tağutların izleyicilerinden etme. Allah'ım, Muhammed ve Muhammed'in ehli beyti hürmetine bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Biz ve Kur'an arasına ayrılık düşürme, Kur'an'a uyma tevfikini bize inayet eyle. İslam düşmanlarını dünyanın neresinde olursa olsun utandır ve rezil et. Dininin ehlini, Kur'an'ın ashabını nerede olurlarsa olsunlar muzaffer ve başı dik buyur. İşin sonucunu bizim yararımıza çevir. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bugünkü podcastimizde nübüvvetin toplumsal dirilişi, hak ve batıl konularını ele aldık. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talip vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.